Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bu akşam Profesör Doktor Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz yeni anayasa ve hükümet sistemleri konularını ele almaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz programlarda yeni anayasa tartışmalarını, bu tartışmalar içerisinde hükümet sistemi tartışmalarını ele almıştık. Hatta işte parlamenter sistem, rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem, yarı başkanlık, başkanlı parlamenter sistem gibi bir takım versiyonları tartışmış, yer yer başkanlık sistemine de girmiştik. Bu hafta müstakilen başkanlık sistemini ele almaya, onun içerisinde daha teferruatlı bir şekilde tartışmaya çalışacağız. Hocam, başkanlık sistemini hükümet sistemi olarak nasıl tanımlayabiliriz? İsterseniz bununla başlayalım. Evet. Hükümet sistemi nedir ve onun içerisinde de başkanlık sistemi hangi özellikleriyle ayırt edilmektedir?
Başkanlık sistemi bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Yani hükümet sistemleri, işte kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri ve kuvvetler birliğine dayanan hükümet sistemleri diye tasnif edilir. Kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri de başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve yarı başkanlık sistemi diye üçe ayrılmakta. Tabii burada belirleyici unsur yasama ve yürütme arasındaki ilişkinin niteliğidir. Ve başkanlık sistemi de kuvvetler ayrılığının sert kuvvetler ayrılığıdır ve kesindir bu ayrılık. Parlamenter sistemde ise yumuşak ve dengeli bir ayrılık vardır. Yani şunu söyleyebiliriz, başkanlık sisteminde gerçekten bir kuvvetler ayrılığı vardır. Yasama ve yürütme kendi alanında bağımsız bir şekilde hareket eder. Bu sistem, başkanlık sistemi, başkanın halk tarafından seçildiği ve görevini sürdürmek bakımından parlamentonun güvenine dayanmadığı bir sistem olarak tanımlanır.
Yürütmeyi temsil ediyor başkan ve evet. Parlamentoyla arasındaki ilişki, onun içinden çıkma ve ona sorumlu olma ilişkisi ortadan kalkıyor.
Değil.
Çünkü halk oyuyla doğrudan doğruya
seçiliyor başkan. Evet. Burada sizin de belirttiğiniz gibi aslında yasama ve yürütme arasındaki ilişkide, eğer yürütme organı tek kişilik ise, halk tarafından seçiliyor ise ve parlamento tarafından görevine son verilemiyor ise, aslında bu sisteme biz başkanlık sistemi diyoruz. Baktığımız zaman parlamenter sistemin zıttı bir sistem. Nasıl siz de belirttiniz. Yani parlamenter sistemde yasama ve yürütme arasında yumuşak ve dengeli bir ayrılık söz konusu ve parlamenter sistem şöyle tanımlanıyor. Yürütmenin yasama içinden çıktığı ve ona karşı sorumlu olduğu bir sistem. Biz de başkanlık sistemini tanımlarken diyoruz ki, başkanın halk tarafından seçildiği ve görevini sürdürmek bakımından parlamentonun güvenine ihtiyaç duymayan bir sistem. Yani böyle tarif edilebilir.
Evet, tabii bu farklılık önemli bir farklılık. Neticede hani buradan başlayarak siyasi sistemin birçok unsuruna tesir ediyor. Onu yeniden şekillendiriyor. İşte parlamenter sistemde bir seçim yapılıyor ve yasama önce oluşuyor. Yasamanın içerisinde çoğunluğu teşkil eden parti veya çoğunluğu teşkil edecek partiler yürütmeyi oluşturuyorlar. Yürütme orada ama ikiye ayrılıyor değil mi? Bir de Cumhurbaşkanı var.
Evet.
Ve Cumhurbaşkanı çoğu zaman parlamentonun içerisinden seçiliyor. Yetkileri fevkalade sınırlı ve sembolik.
Evet.
Bazen de geçen sefer konuşmuştuk. Başkanlı parlamenter sistem dediğimiz halk oyuyla seçilen ama yetkileri fazla olmayan Cumhurbaşkanı modelleri de söz konusu. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bunu teferruatını biraz sonra ele alacağız. Yani çünkü dediğim gibi farklı yerlere de tesir ediyor. İlk başta tahmin edemeyeceğimiz siyasi sistemi kökten etkiliyor. Buna karşılık başkanlık sisteminde
ayrı seçimler söz konusu.
Ayrı seçimler var.
Yani biraz önce belirttiniz hocam. Aslında parlamenter sistemde, klasik parlamenter sistemde tek bir seçim yapıyoruz. Bu bir parlamento, milletvekillerini seçiyoruz. Aslında bu milletvekilleri bir nevi hani çoğunluğuna göre başbakan belirleniyor. Aynı zamanda eğer cumhurbaşkanlığı seçimi de bununla örtüşüyor ise bu meclis cumhurbaşkanını da seçebiliyor.
Yürütmeyi kendi içinden çıkarıyor neticede.
Hem yasama hem yürütme tek seçimle belirleniyor. Sonuçta ister cumhurbaşkanı ister hükümet olsun kendi içinden çıkıyor.
Başkanlıkta iki farklı seçim olunca bu beraberinde hani iki farklı güç odağının oluşması demek.
Ve kuvvetli aralığı demek.
Tabii yani o iki güç odağı yani başka bir ifadeyle iki kuvvet yasamayla yürütme yine halktan meşruiyetini almakla beraber ayrı seçimlerle teşekkül ediyor. Birbirlerine bağımlı değiller bu manada.
Evet.
Birbirlerine en bağımlı değiller. Dolayısıyla görevleri birbirinden farklılaşmış durumda. Böyle olunca da aralarındaki ilişki sahiden hani sizin girişte ifade ettiğiniz gibi sert bir kuvvetler ayrılığına dönüşüyor. Zaten yargı bunların dışında yasamayla yürütme arasındaki ilişkiler onu seçen, onu teşekkül ettiren seçimler farklılaştığı için birbirinden uzaklaşıyor. Bu da beraberinde dediğimiz gibi birçok farklılığı getiriyor. Mesela bunlardan bir tanesi şimdi başkan isterseniz şöyle yapalım mı hocam buraya gelmeden? Başkan nasıl seçiliyor? Yani
evet.
İsterseniz onunla başlayalım. Başkan evet. Olabilmek için ne yapmak gerekiyor ve sonra hangi safhalardan geçerek başkanlık seçimine adaylar giriyor ve adaylar işte netice itibariyle seçiliyor.
Evet. Tabii başkanlık sistemi başkanlık sisteminin ortaya çıktığı, kurgulandığı bir ülke olarak başkanlık sisteminde Amerika önemlilik arz ediyor. Tabii burada başkanlık sisteminin bir özelliği olarak veya başkanlık sisteminin olmazsa olmazı şudur. Başkanın halk tarafından seçilmesidir. Ama bu halk tarafından seçilme işte tek turlu, iki turlu çoğunluk sistemi olabilir veya Amerika'daki gibi iki dereceli bir seçim olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerika'da başkanlık seçiminde bir model uygulanıyor. Ama Amerika'da uygulanan iki dereceli seçim başkanlık sisteminin olmazsa olmazı değildir. Burada önemli olan halk tarafından seçilmektir.
Amerika'da nasıl oluyor? İsterseniz onu bir hikaye edelim. Sonra başka versiyonlar var. Çünkü hani dinleyicilerimiz özellikle biz işte biliyorsunuz siz de Anadolu'da zaman zaman toplantılara katılıyoruz, konferanslara katılıyoruz. Artık daha teknik şeyleri merak ediyorlar. Yani tamam da mesela siz sistemi anlatıyorsunuz ama seçim nasıl olacak, aday nasıl ortaya çıkacak diye onu merak ediyorlar. Buyurun hocam.
Amerika'da başkanın seçimi iki dereceli bir sistemle olmakta. Ama özellikle şunu da vurgulamak gerekiyor. Amerika'da partiler başkan adaylarını ön seçimle belirlemekte.
Yani şu anda mesela Amerika'da bu ön seçim süreci devam ediyor.
Devam ediyor. İki büyük parti var. Yani ikiden fazla parti var aslında Amerika'da ama iki büyük parti dediğimiz iktidara bunlardan biri gelebiliyor. O yüzden iki partili bir sistem var
Cumhuriyetçiler
Amerika'da.
Cumhuriyetçiler ve demokratlar.
Bunlar öncelikle yaklaşık bir yıl süren bir ön seçim süreci var. Bu ön seçim sürecinden sonra her partinin başkan adayları belirleniyor. Ve önce seçmenler, delegeler dediğimiz başkanı seçecek kişileri seçiyorlar. Seçmenler, ikinci seçmenleri seçiyorlar.
Ha, özür dilerim, ben adaylık sürecinde kaldım. Mesela önce isterseniz orayı biraz daha tevarüz ettirelim. Hani partinin içerisinde adaylar çıkıyor.
Evet.
Partinin içerisindeki adaylar hani tıpkı genel başkanlık bizdeki genel başkanlık seçiminde olduğu gibi eyalet eyalet geziyorlar.
Evet.
Eyalet eyalet gezerek oralarda yapılacak parti içindeki ön seçimde delege kazanmaya çalışıyorlar.
Delege kazanmaya çalışıyorlar. Bu ön seçimler mesela açık ön seçimler ve kapalı ön seçimler dediğimiz ön seçimler var. Genellikle uygulanan sistem şu. Her parti delegeleri kendi partilerinin adaylarına oy veriyorlar. Tabii eyaletlerde bunun oy kullanmanın farklı çeşitleri var ama burada önemli olan parti üyelerinin, parti delegelerinin başkan adaylarını belirlemede oylamalara katılmalarıdır. Ki bu ön seçimler resmi ön seçimlerdir. Hiçbir şekilde değiştirilmesi mümkün değildir. Buna riayet edilecektir.
Bu temayül yoklaması gibi değil.
Değil. Yani. Merkez yoklaması, temayül yoklaması vesaire değil. Ya da işte bazen mesela ön seçim yapılıyor ama bunun sonuçlarına uyulmayabiliyor. Bu resmi ön seçim. Belirttiğiniz gibi aslında bu da bir nevi seçimler gibi. Amerika'da kıran kırana bir mücadele yapılıyor. Burada önemli olan eyaletlerin çoğunluğunda ön seçimi kazanmaktır, delege kazanmaktır. Bu şekilde bu süreç tamamlanıyor.
Bunu hikaye eden, anlatan ve buradaki kampanya sürecini de anlatan çok miktarda Amerikan filmi, bazen de dizileri
evet, var.
Bu hani parti içindeki adaylık sırasında aynı zamanda bu hani bir tür ittifak kurma, arama çabasını da beraberinde getiriyor.
Evet.
Bazı adaylar bir başkasının lehine çekilebiliyor, onu destekleyebiliyor.
Evet.
Parti içerisinde böyle bir rekabet ve yarışma söz
evet.
konusu.
Kesinlikle. Yani bu belki Amerika'da asıl seçimlere giden yolda önemli bir seçim. Çünkü ön seçim ki en iyi uygulandığı ülkede Amerika ön seçimlerin. Ama ön seçimler sadece Amerika'ya özgü değil. Norveç'te de vesaire de hakikaten partinin kayıtlı üyeleriyle ön seçim yapılabiliyor. Ama burada özellikle şunu vurgulamak gerekiyor. Ön seçimin en önemli yani ön seçim yapabilmek için en önemli aşama da iyi bir parti kayıt sicilinin olması, parti üyeliğinin en azından devlet kontrolünde tutulmasıdır. O şekilde bir seçim yapılıyor. Bu seçimden sonra belirttiğiniz gibi partilerin adayları belirlenmiş oluyor.
Burada hocam çok özür dilerim. Yani yine eyaletler üzerinden buradaki delegelere yönelik çalışma yapıldığı için bir defa mahalli unsurlar öne çıkıyor.
Evet.
İkinci olarak da hani o mahalli unsurları da parti içindeki delegeleri, kamuoyunu da yönlendirecek olan şey bir takım baskı grupları, menfaat grupları. Bunlar da devreye gidiyor. Sadece genel seçimde değil, ön seçim zamanında da böyle hareketli bir parti içi yarışma söz konusu oluyor.
Tabii burada aslında ön seçimler daha çok işte kişisel özellikleri ön plana çıkarıyor ve ön seçimlerin uygulandığı ülkelerde baktığımız zaman da lider oligarşisinin kırıldığını görmekteyiz. Çünkü burada hani ön seçim olmasaydı mesela sesli düşünüyorum Amerika'da başkan adaylarını kim belirleyecekti? Parti yetkili organları belirleyecekti. Dolayısıyla partinin ağırlığı
ortaya çıkacaktı.
Ama hakikaten burada seçmenler, kayıtlı seçmenlerin, parti üyelerinin belirlemesi aslında partinin etkisini çok azaltıyor.
Parti bürokrasinin etkisini diyelim.
Evet,
aslında,
parti yetkili organlarının etkisini azaltmış oluyor. Dolayısıyla hani başkanlık sistemi için özellikle Amerikan başkanlık sisteminde şöyle bir benzetme yapılır veya tabir kullanılır. Başkanlık sistemi dışarıdan gelenlere açıktır. Özellikle Amerikan başkanlık sistemi için. Yani pekala siz de ön seçimlere girerek şansınızı deneyebilirsiniz. Hiçbir parti desteği yani parti yetkili organları veya parti genel başkanı desteği olmaksızın bu şansınızı deneyebilirsiniz. O yüzden dışarıdan gelenlere açıktır sözü buradan geliyor. Bu ön seçimler tamamen demokratiktir. Ve Amerikan siyasi sisteminde de sizin belirttiğiniz gibi önemli bir yeri vardır. Yaklaşık bir yıl süren bir aday olma süreci.
Bu bir yıl aynı zamanda kamuoyuna şu imkanı da veriyor değil mi hocam? Bu adaylar hem geçmişleriyle hem de bu bir yıldaki performanslarıyla değerlendiriliyorlar.
Tabii ki.
Bu çok
tabii
önemli ki. Bir elek süreci. Yani böyle bir seçime 15 gün kala, bir ay kala bir aday çıkıp bir takım partiler kendi aralarında görüşüp bir aday tayin etmiyorlar. Yani bizde
evet.
Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle oldu.
Evet.
O yüzden de o taban, yani onu aday gösteren tabanda rahatsızlık uyandı. Ama burada parti içerisindeki uzun bir seneye varan ön seçim süreci parti tabanını seçime angaje edebiliyor. Eğer hele başarılı bir
Evet.
ön seçim süreci yaşanırsa. Aksi halde o aday zaten evvela parti tarafından, parti tabanı tarafından tasvip edilmiyor. Diğer
Evet.
partiye avantaj geçmiş oluyor.
Yani siz burada iyi bir parti içinde eleme süreci yapmış oluyorsunuz. Hem bu aday adaylar kendilerini tanıtma fırsatı buluyor. Partiler bunları tanımış oluyor. Ve bir nevi bir hazırlık aşaması. Aslında şimdi Amerika'da hangi partinin adayının başkan olacağı daha çok bu yüzer gezer oylarla belirleniyor. Çünkü iki partinin de nereden baksanız %90'a yakın bir temsil kabiliyeti var. Ve bir seçimden diğer seçime cumhuriyetçiler mi yoksa demokratlar mı kazanacağını belirleyen faktör bu gezer, yüzer oylar. Ayrıca eğer mesela bir önceki başkan adayı diyelim Demokrat Partili eğer ona karşı bir tepki var ise şu tahmin edilebiliyor Amerika'da bu sefer Cumhuriyetçiler kazanacaktır diye. Bütün bunları siz ön seçimde gözlemleyebiliyorsunuz ve hakikaten parti içerisinde bir süzgeç burada ön seçimlerin artıları eksilerinden daha çoktur. Tabii bu kontrol tamamen ön seçimlerde ama bazı ülkelerde de mesela ön seçim yapılıyor ama parti etkisinin, parti yetkili organlarının etkisini de bir kenara atmamak için mesela şöyle bir denge de oluşturulabiliyor. İşte milletvekili adaylarının %70'i, %75'i ön seçimle, %25'i parti merkezi tarafından belirlenmesi. Böyle bir denge yapılan ülkeler de var. Ama burada Amerika'da kesinlikle ve kesinlikle son tahlilde bütün yani bütün demeyelim ama başkan adayları kesinlikle partiler tarafından ön seçimler yoluyla belirleniyor.
Seçilmişse eğer bir kişi, bir aday ikinci defa aday olmakta şanslı hale geliyor. Değil mi?
Yani bir nevi teamül haline gelmiş oluyor. Ön seçim yapmıyor parti.
Onu yeniden aday
hukuken
gösteriyor.
Yapabilir. Onu evet. Kesinlikle aday gösteriyor. Amerikan uygulaması bu şekilde.
Evet. Belki yani çok başarısız, olağanüstü bir problemli bir isim olursa, bir takım
evet.
Skandallarla falan beraber
çok büyük
anılırsa,
tepki var ise,
tepki varsa evet. Toplumda belki öyle bir şey yapılabilir ama başkanlık yapmışsa onu ikinci defa aday gösteriyor parti. İşte zaten o
ikinci
yüzden
kez seçilmesi de hocam sözünüzü kesiyorum özür dilerim. Yani bir başkanın ikinci kez ki en fazla iki defa seçilebiliyorlar. İkinci kez başkan olabilme ihtimali de çok yüksek.
Evet, seçildikten sonra genellikle ikinci
evet.
kez de seçiliyor. İşte burada zaten hani o ön seçime gidilmesi ve bu ikinci defa sınırı konulması biraz o sistemin içerisindeki hani değişime direnecek bir yeni odağın oluşmasını engellemek amacına
evet,
da matuf değil
evet,
mi?
Kesinlikle.
Yani yeni bir başkan etrafında bir oligarşi oluşmasın
evet.
isteniyor. Buna ancak iki dönemlik bir yetki alanı tanınıyor, yetki süresi tanınıyor.
Evet.
Bu iki dönemin sonunda başkan gidiyor. Ama şöyle bir şey de oluyor hocam. Başkanın bazen ailesinden gelenler değil mi? Aday
evet.
oluyor. Mesela Kennedy'ler, Bush'lar, şimdi işte
Clinton.
Clinton'ın eşi Hillary Clinton
Bush.
Değil mi? Bush'un işte birkaç kere oldu bu. Yine hani o aileden gelen ve siyaset yapan isimler var.
Evet. Burada özellikle şunu vurgulamak isterim hocam. Şimdi Amerika'da başkan en fazla iki defa seçiliyor. Bu başkanlık sisteminin olmazsa olmazı değil. Amerikan başkanlık sisteminin ilk başlarında belli bir süre böyle süre şartı yok. Yani 4 dönem
başkanlık kararlaştırılmış değil.
Değil. Yani bu olmazsa olmazı veya başkanlık sisteminin doğasında olan bir şey değil. Hatta 4 dönem başkanlık yapan başkanlar var Amerikan tarihinde. Ama sizin de belirttiğiniz gibi değişim ve parti içindeki bir takım kliklerin bunlara tepkisini, yani 2 dönem makul olarak kabul edilebilir.
Bu 2 dönem kaç yıl anlamına geliyor hocam? 8 yıl.
Amerika'da 8 yıl. Evet.
Bir de şöyle bir
ve
şey
kesintisiz var. Bu sürenin de kısaltılması mümkün değil.
Evet, seçildikten sonra hani özel bazı durumlar hariç başkan görevinde kalıyor. Seçilemeyenler açısından düşünelim hocam. Seçilemeyenler siyasette kalsa bile genellikle bir daha aday olmuyorlar, değil mi?
Olmuyorlar. Hatta ön seçimleri kaybettiyse de bir daha aday olmuyor. Yani bu da Amerikan sistemine özgü bir durum. Hatırlarsınız 2000'de mesela Al Gore'la Bush yarışmıştı. Al Gore aslında çok yüksek oy almıştı ama delege olarak Bush fazla olduğu için başkan Bush olmuştu. Ve belki Al Gore diğer seçimlere aday olsaydı belki de kazanacaktı. %50 küsur oy aldı.
Evet.
Ha işte burada iki dereceli seçimde tekrar dönecek olursak önce seçmenler ikinci seçmenleri seçiyor. Yani biz bunlara delege diyoruz. Aslında Amerikan başkanlık sisteminde yarış burada belli oluyor. Çünkü seçmenler delegelere oy verirken bu delegeleri hangi başkan adayını desteklediği şeklinde belli oluyor. Dolayısıyla aslında başkanlık yarışı burada önceden tahmin edilebiliyor. Daha sonra bu ikinci seçmenler başkanı seçiyor. Dolayısıyla burada delegelerin, seçmenlerin görüşleri dışında veya onların oy verdiği aday dışında oy vermeleri de çok zor.
Yani seçmen zaten onlara oy versin diye oyunu delege ediyor.
Delege ediyor.
O ikinci derece seçmenler de bu şekilde
bu oylara sadık kalarak başkanı oyluyorlar.
Evet. Dediğiniz nokta önemli. Eyalet sistemi olduğu için mesela bir eyalette siz %90 oy alsanız da %51 oy alsanız da aldığınız delege değişmiyor. O yüzden de genel toplamda mesela teorik olarak %50'nin çok üzerinde %60'a yakın oy alsanız bile bazen oy kompozisyonunun dağılımı sebebiyle delege çoğunluğunu yakalayamayabilirsiniz. Çünkü nüfuslar her eyalette eşit olarak dağıtılmış değil.
Değil. Zannediyorum o 2000 başkanlık seçiminde de Bush Florida eyaletini tümden aldığı için delege sayısı fazla olduğu için yani %50 nokta küsür, %49 nokta küsür ama delege olarak Bush daha fazla olduğu için zaten toplam delege sayısı 538, bunun yarıdan bir fazlasını alan başkan seçiliyor. Ha, bu iki dereceli seçim, tek dereceli seçim ayrımı bu tartışılabilir.
Evet hocam, bu tartışmaya ve diğer modellerde başkan adayının ve başkan adayı olduktan sonra seçiminin nasıl olduğuna önümüzdeki programlarda gelelim ve sizinle beraber dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileyelim.
Hayırlı akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.